Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Pardon, ne olmuş dedin. İkinci sezonuna hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. İkinci sezon, birinci bölümümüzde tekrar sizlerle birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra.
Biraz bizim de beklediğimiz uzun bir ara oldu ama nihayet hazır bir şekilde geri döndük. Geri döndüğümüz için de çok mutluyuz.
Evet, tatillerimizi yaptık, enerjilerimizi topladık.
Evet. Bir süredir sürekli şey yapıyoruz birbirimize. Ne zaman kayıt alacağız? Bu sana uygun mu? Bu sana uygun mu? Ne zaman kayıt alacağız? Ve yani anca denkleştirdik zamanı.
Evet, yani böyle hani şey 24 saat yetmiyor ve
evet.
Gerçekten 24 saat çok az değil mi? Kime yetiyor 24 saat? Bana net yetmiyor çünkü hiçbir şey yapamıyorum.
Bana yetiyor, ben işsizim. Bana yetiyor. Bana bakma.
Bana o kadar yetmiyor ki. Sabah 9.30'dan beri totalde 45 dakika falan hiçbir şey yapmadım. O da yemek molam.
Ben 45 dakika bir şey yaptım bugün sadece. Notlarımı tekrar okudum. O kadar.
Kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum şu an.
Ben diyorum işten ayrıldı ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Bak gel birlikte işsiz olalım. Gel birlikte boş boş oturalım.
Bilmiyorum, beni sanki manipüle etmeye çalışıyormuşsun.
Evet. Günaydın.
Evet, velhasıl.
Manipülasyon demişken hop topluyorum hemen.
Hemen topla.
Manipülasyon üstadı, müthiş bir, yani çok müthiş bir insan değil burada anlattığıma göre, hiç müthiş bir insan değil ama benim çok ilgimi çeken birinden bahsedeceğim. Geçen sezonda çok fazla kendisinin adını andım. Bugün Edmund Emil Kemper the Third'den konuşacağız. Yani medyada bilinen adıyla Coed Kibler. Coed ne demek? Bunların hepsini anlatacağım ama öncelikle burada isimlerini almamız gereken bazı insanlar, bazı dinleyicilerimiz var.
Evet, evet.
İlk patron anonsumuz öncelikle Emre ve Barış.
Herkese merhaba, ben Post Editing Sıla ve yayın akışımızı ufak bir duyuru yapmak için bölüyorum. Bu bölümün editini tamamlayıp yayını hazırladığımız sırada iki yeni patronumuz daha oldu ve onları da bu duyuruya dahil etmek istedik. Tuğçe ve Barış, destekleriniz için çok teşekkür ederiz ve aileye hoş geldiniz. Yayına devam ediyoruz.
Hepinize tek tek teşekkür ederiz.
Evet, yeni patronlarımız.
Evet.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok da kısa bir sürede hani bizi desteklemeye karar vermeniz bizi gerçekten çok mutlu etti.
Evet. Çok mutluyuz. Yani her bildirim geldiğinde yerimde zıplıyorum şeklinde bir mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Yakın zamanda Patreon yani özel bölümlerinde yayınlamaya başlayacağız.
Evet. Yani şimdiye kadar pek ekstra bir content sunamadık sizlere. Özür dilerim. Ama artık tam gaz başladık ve yakın zamanda gerçekten sizlerin bizi takdir ettiğiniz gibi biz de aynı şekilde bunun karşılığını sizlere veriyor olacağız. Aynı zamanda şeyi de es geçmemek lazım bence. Discord kanalımıza da üye olan bir sürü kişi oldu.
Evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani ben Discord kanalı açalım derken böyle bir tepki karşılık geleceğini beklemiyordum.
Kesinlikle ben de. Yani kankilerle WhatsApp grubu gibi bir şey oldu.
Evet. Ben de.
Ve gerçekten yani orası güzel bir katılım
şu anda
var.
Biraz aktif değil. Evet, güzel bir katılım var. Orası da şu anda aktif değil. Onun sebebi de bölümleri aktif olarak yayınlamıyor oluşumuz. Bölümler aktif olarak yayınlanmaya başladığında oranın da canlanacağını düşünüyorum. Orada da işte yeni yayınlanan bölümler hakkında bir muhabbet döneceğini, herkesin konu hakkında konuşabileceği bir ortam olacağını düşünüyorum ben. O yüzden hala bize Instagram'dan, Twitter'dan yazabilirsiniz. Discord kanalına katılmak için size çat çat çat link gönderebilirim hemen.
Evet. Anında. Çat çat çat diye. Gerçekten anında.
Anında link
hepinize çok teşekkür ederiz.
Sırf bunun için telefonuma Discord indirdim. Her linki kopyalıyorum Discord'dan.
Deli.
Böyle de bir adammıştık, evet.
Evet, evet. Gerçekten dedication. Zeynep'ten soruluyor, inanılmaz.
Evet.
Evet, şimdi Edmund Kemper'dan bahsedeceksin, evet. De benim en bu arada çekindiğim konulardan biriydi Edmund Kemper. Çünkü
neden?
Şimdi gerçekten iyi kalpli birisi değil ve dünya kadar insanı öldürmüş bir seri katil. Okey.
Evet.
Ama çok saçma bir şekilde de sevimli bir tip ve ben bunu çok itiraf etmekten çok rahatsız oluyorum.
Yani bence hiç rahatsız olma, çünkü kimleri kimleri, neceleri neceleri kandırmış bir adam. O yüzden yani tek sorun, evet, sende değil.
Yani feci sempatik bir tip ve evet, üzerimde yarattığı kibar etki beni rahatsız ediyor. Yani böyle evet, çok kibar, çok bilgili, IQ'su çok yüksek, hani yakalanmak istediği için yakalanıyor mesela. Evet, evet, hani seminerde daha öyle ayrıntılı anlatacaksın tabii ki ama yani asla direnmiyor. İnsanlarla konuşurken çok saygılı ama yani işte bu şekilde bir sempati beslemek benim sinirlerimi bozuyor.
Çok rahatsız edici bir durum.
Bayağı rahatsız edici bir his. O yüzden çekiniyordum. Yani mesela şey gibi, ne bileyim, Ted Bundy gibi ya da Hillside Strangler'daki gibi böyle direkt siyah beyaz bakamıyorum. Evet, evet, siyah beyaz bakamıyorum ve bu rahatsız edici bir şey. Ya bu şey demek, evet, değil tabii, hani lütfen yanlış anlaşılmasın. Aa, Edmund Kemper çok şeker, çok tatlı, suçsuz falan, asla öyle bir şey değil.
Asla öyle bir
şey
değil.
Sadece yani maalesef ki muhtemelen o manipülatif yönünün verdiği bir şeyle sempatik bir tip.
Evet, yani şey, ben röportajlarını falan dinledim bu araştırmaları yaparken. Röportajlarını dinlerken şey oluyorsun böyle, gayet düzgün bir konuşma böyle.
Evet evet.
İngilizce dinliyorsun ama her şey böyle çat çat duyuyorsun.
Tane tane konuşuyor falan. Dağınık
bir konuşma yok. Yani neredeyse spiker vardı bir konuşma. Çok sakin, çok işbirlikli. İşbirlikçi, işbirlikli ne ya? Çok işbirlikçi. Yani böyle bir soru soruyorlar, gayet rahat cevap veriyor. Polisle çok fazla konuşuyor zaten. Onları anlatacağım ileride. Polisle çok yardım ediyor falan. Çok inanılmaz, yani çok farklı bir kişilik.
Evet.
Hani mesela Ted Bundy'de direkt böyle belliydi. Ted Bundy'de iyi konuşuyordu, eğitimliydi falan ama kötü bir adamdı yani. Çok net belliydi.
Evet evet ya, mesela fotoğraflarına
şey
bakınca bile
kötü olduğunu biliyorsun ama böyle bir bu mu kötü, bu kötü değil ya falan yapıyorsun.
Ya evet
böyle.
Mesela Ted Bundy'nin fotoğraflarına bakınca bile böyle sinister bir şey görünüyor gözlerinden, yüzünden. Edmund Kemper'ın fotoğraflarına baktığın zaman ayıcık canlanıyor gözümün önünde. Evet. Yani çok sinirlerim bozuluyor. Katil
çok,
ayıcık
çok rahatsız
ama
edici. Evet. Ya 2 metre boyunda bir katil,
evet,
ayıcık.
Evet,
çok
evet.
Kötü.
Ya
çok
şey kötü fotoğrafı var ya, belki denk gelmişsindir. If you ever feel
galiba
useless, just think about the policeman accompanying Edmund Kemper diye. Şu kadarcık adamlar böyle 1.60 boyunda.
2 metre Edmund yanında, evet, 2 tane böyle 1.70 boyunda, belki yok, 2 tane polis, aynen, memuru.
Güya hapishaneye götürüyorlar da yani elini çarpsa
güya
ölecekler.
Hiç yani. Ya
sadece istediği için gidiyor yani, bir
evet,
sorunu
evet
yok hani.
Tamamen kendi rızasıyla zaten. Ama kendi istediği için. Şey, şartlı tahliyeye de başvuruyor. Başvuruyor. Oradan kurtaramadım. Şartlı tahliyeye başvuruyor. Çıkmak istiyor. Hani orada
buradan
kendi
dönmez.
Diyecektim de buradan dönmez.
Buradan dönmez.
Ha, belki yaştan maçtan çıkarırlar diye düşünüyordur da. Dur neyse, oralara geleceğim. Daha dur.
Evet evet.
Dur,
hızlı ilerledik. Hızlı
çok
ilerledik.
Sonuna atladım. Şimdi önce kısaltmasından başlayalım. Neden co-etkili deniyor? Co-ed, co-educational'dan gelen bir kelime. Co-educational da şey, karma üniversitelere, kadın ve erkeklerin birlikte gidebildiği üniversitelere giden kadınlar için kullanılan bir tabir. Co-etkiler.
Okay.
Nasıl, daha fazla anlatabilirim bilmiyorum.
Tamam, yani aslında
kadın üniversiteleri ve erkek üniversiteleri varmış Amerika'da. Sonrasında hı-hı, böyle co-educational üniversiteler açılıyor, karma eğitim veren. Hı-hı. Ve bu üniversitelere giden kadın öğrencilere co-ed öğrenciler deniyor.
Hı-hı. Yani biz tabii konuşma sırasında hani böyle şey olarak direkt öğrenci kadın şeklinde aha, şey kadın yapabiliriz öğrenciler sanırım, özetleyebiliriz.
Tabii. Yani kadın öğrenciler denebilir direkt. Zaten co-ed'i başka yerde kullanmıyorum. Sadece adında olduğu için belirtme hı-hı ihtiyacı duydum. Co-ed'ler işte bu karma eğitim alan, kadınları öldüren kişi olduğu için co-ed'ler deniyor kendisine. O zaman çocukluğuyla başlıyorum. Edmund Emil Kemper 18 Aralık 1948'de Clarnell ve yine Edmund Emil Kemper Jr.'ın üçüncü çocuğun ikincisi olarak dünyaya geliyor. Burbank, California'da. 9 yaşına kadar aslında böyle çok spesifik bir olay yok küçük Ed'in hayatında. Bu arada Edmund demek çok zor olduğu için Ed diye bahsedeceğim. Hı-hı. Dedesinden ve babasından da Ed diye bahsedeceğim. Baba Ed ve dede Ed şeklinde. Küçük isimleri söylerken kayıtta çok zorlandım. Dede oldum. Yok, gerek yok. Ben bu kaydı tekrar baştan alamam. 1957 yılında. Yani 9 yaşındayken annesi ve babası çok şiddetli kavgalar yaşıyorlar ve ayrılıyorlar. Bu yani 9 yaşına kadar böyle sürekli çatışılan bir ortam var evin içerisinde. Annesinin ikinci eşi sanırım. Ed Junior. Baba Junior.
Artık pes
baba
et.
Aman. Baba Ed. Clarnell'ın ikinci eşi diyebiliyorum. Ondan sonra bir evlilik daha yapıyor hatta boşandıktan sonra. Bu Ed'in 9 yaşına gelmesine kadar geçen süreçte sürekli kavga ediliyor evin içinde. Sürekli işte baba Ed sürekli aşağılanıyor evin içerisinde. Clarnell'ın böyle çok abusive, nasıl Türkçeleştirebilirim bilmiyorum ama çok abusive bir kişi olduğu ve sürekli böyle babasının erkekliğine saldırdığı şekilde yorumlar var. Yani sen nasıl erkeksin? Böyle mi yapılır, hı-hı, şöyle mi yapılır filan gibi sürekli böyle yorumlar yapıyor.
Evet, yani sürekli bir hakaret durumu da var.
Hı-hı. Evet ve çocuk Ed'i de ona benzettiği için, yani isimleri birebir aynı zaten, daha ne olsun onun çocuğu. Ed'e de böyle yorumlar yaptığı, böyle şeyler söyledi çocukluğundan itibaren ve yetişkinliği sürecinde de böyle şeyler söylediği biliniyor. Kimisi ona Clarnell'a çeşitli tanılar koyanlar var. Şimdi söylemek istemiyorum yani. Clarnell'a direkt bir görüşme yapılmadığı için tanı koymak ne kadar doğru bilmiyorum ama kimisi işte çeşitli kişilik bozuklukları vardı, o yüzden böyle davranıyordu. Kimisi diyor erkeklerden nefret ediyordu, o yüzden böyle davranıyordu falan diyen var ama ne olduğunu bilmesek de böyle bir hakaret durumu sürekli var.
Evet, yani birazcık baskın bir karakter.
Evet, yani çok dominant bir karakter. Evet, çok dominant yani bir kadın.
Şu an tabii tanı koymak hani bizim haddimize değil, dediğin gibi zaten benim hiç haddime değil. Senin de bir psikolog olarak eminim ki ilk elden öncelikle bir görüşmeler yapman gerekiyor birbirine tanı koymak için. Biz şu an maksimum çıkarımlar ve tahminlerde bulunabiliriz.
Bu işte 57 yılında yani 9 yaşındayken bir ayrılık kararı veriyorlar ve ayrı evlerde yaşamaya başlıyorlar ama boşanmıyorlar. Ed de babasını çok seviyor. Bir erkek çocuk gibi, yani normal bir ailede büyümüş bir erkek çocuk gibi. Seviyor ve bu ayrılık onun için çok zor oluyor. Çünkü babası evden gidiyor. İki kız kardeş ve annesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Bu ayrılık sonrasında kardeşleriyle ve annesiyle birlikte babasından uzağa Montana'ya taşınıyorlar. Bu taşınmadan sonra annesi kardeşlerinin Ed'den korktuğunu söyleyerek, böyle bir bahane sunarak Ed'i bodrumda yatmaya zorluyor. Bodrum katında ışık yok, gece karanlıkta yatıyor, kapıyı kilitliyor annesi çıkmasın oradan diye. Hatta diyor, annesi bodruma ışık pahalı olduğu için ışık almıyormuş. böyle bir şey söylüyor. İşte söylediğine göre kız kardeşleri ondan korkuyor. Bodrum'da bununla ilgili bir röportajını dinlemiştim hatta. Hı hı. O geceyi, hı hı. geceleri anlatıyor, yattığı geceleri anlatıyor. Bodrum'da uyurken Bodrum'daki farelerin seslerinden çok korktuğunu söylüyor. Böyle tıkır tıkır bir ses çıkarır ya fare, bilmiyorum hiç duydun mu?
Tabii.
Ses çıkarır. Yalnız ve karanlık gecelerinde olduğu yerin tırnak içerisinde kendi sözleriyle bir cehennem olduğunu düşünüyor ve camdan yansıyan ışıkları cehennemin alevleri olarak şey yapıyor, hayal ediyor.
Yani herhangi bir abartı olduğunu da düşünmüyorum. Muhtemelen cehennem gibi hissettirmiştir yani, gerçekten.
Küçük bir çocuk bir şey... için çok benzetilebilir de bir ortam ve tabii, şey tabii. diyor hatta, söylemeden ekleyeyim. Orada o Bodrum'da şeytani bir şeylerin onun ruhunu aldığını söylüyor.
Yani bir insan nasıl mahvedilir? Kısa özeti evet. burada muhtemelen. Yani bir şey diyeceğim. Ben kıyafetlerime daha iyi davranıyorum.
Doğru.
Yani evet. Hani düz beyaz tişörtüme daha iyi davranıyorum. Evet. Daha incelikle ve titizlikle yaklaşıyorum kendisine evet. psikolojisi bozulmasın diye.
Yani küçük bir çocuğu hadi 10 yaşında olsun. 10 yaşındaki bir çocuktan çocuğa niye böyle bir şey yapılır? Niye kilitlenir? Tamam tabii çok canım. İri bir çocukmuş. Yani büyüdüğü zaman da 2 metre olmuş. Çok evet, iri tabii. bir çocuk ama yani kız kardeşleri korkuyor diye de kimseyi de Bodrum'a kilitlemezsin.
Ben şunu düşünüyorum. Yani mesela çocukluğundan beri Ed'le Yıldız annesinin hiç barışmamış. İşte babasına Hı-hı. benziyor diye hep bir dışlama, bir hakaret Hı-hı. vesaireyle karşılaşmış. Anne baba ayrılıyor. Baba Ed'i seviyor. Ed babayı seviyor. Yani Hı. anne Ed'i sevmiyor. Mesela böyle bir senaryoda madem bu kadar mutsuzsun bu çocukla yaşadığın hayattan, en azından gönder babasıyla yaşasın. Herkes mutlu olsun mesela. Neden?
Onu da deniyorlar ileride.
Neden çocuğa işkence ediyorsun? Onu ya ama illa bir şeyler koptuktan sonra denemenin çok evet. bir anlamı yok ki. Yani normal evet. bir mentaliteyle çıkamazsın ki böyle bir ortamdan.
Tabii ki, tabii ki.
Ya bir kere seni zaten en koruması, kollaması gereken kişi, seni koruması Anne, gereken evet. ilk kişi seni dışlıyor. Hayata bu şekilde evet. başlıyorsun.
Yani zaten şimdi şöyle düşün, seni koruması gereken iki kişi var, ebeveynin, hı-hı. iki ebeveynin var. Baba terk edip gidiyor, anne seni Bodrum'a gidiyor.
Evet.
Hiç destek yok, hiç duygusal bir destek yok. Yani zaten kız kardeşleri desen onlar da küçükler. Aralarında çok yaş farkı yok. Şimdi hatırlamıyorum ama büyük olan ya maksimum 7 yaş fark var aralarında. Tam net bir şey söylemeyeyim ama öyle bir yaş farkı hatırlıyorum. Küçük de mi büyük de mi tam emin değilim. Öyle yani hiç koruma hiç yani yalnız başına. Evet. Yani burada şey de diyen var. Aslında kız kardeşleri Ed'den korkmuyordu. Öyle bir şey yok. Anne korkuyordu Ed'den. O yüzden onu kilitliyordu. Kız kardeşlerini bahane ediyordu filan diyen var. Ya da işte onun kız kardeşlerini incitmesinden korkuyordu. Yani Ed'in kendisine bir şey yapmasından değil de kız kardeşlerine bir şey yapmasından korkuyordu diyenler var. Burası Hı-hı. biraz karışık. Yani bu bilgilerin çoğu Ed'in verdiği röportajlardan. Ve hı hı. Ed'de çok doğru söyleyen biri değil açıkçası yani çok Tabii. doğru şeyler söylediğini söyleyemem. O yüzden yani böyle bir şey var ama o ayrıntısına çok çok da şey yapmayın üstten geçiverin şeklinde.
Hı hı.
bu olaylardan sonra 10 yaşında şöyle bir bilgi var. İki kız kardeşi var işte biri ablası biri kendinden küçük. Onların oyuncak bebeklerini çok seviyor ama bebeklerin çeşitli uzuvlarını ve kafalarını keserek seviyor.
Oh yok. Yani.
Hepimiz oh, Barbie kolu koparmışızdır ama küçükken. Şimdi eğer oturup evet. doğru konuşalım. Hangimiz evet. Barbie kolu koparmadık? Hangimiz Barbie kafası koparmadık?
Evet ben de yaptım ama geri takamadığımı fark ettiğim anda bıraktım. Çünkü evet. çöp oldu Barbie'lerim.
Evet evet evet o biraz üzücüydü.
Benim çünkü koparırken geri takabileceğimi düşünerek çıkarmıştım. Evet. Sonra fark ettim ki evet. insan gibi uzun kapınca yerine geri takılmıyormuş.
Ben bir de 10 yaşındayken anlamıyorsun ya, bunun kafası koparsa ölürsün.
Evet.
Öyle bir şeyin yok çünkü.
Aynen öyle.
Ya bunun başka bir bağlamda olsaydı olabilir derdin ama işte böyle bodrumda yatıyor, annesi ondan korkuyor, babası terk etmiş, annesi o şey yapıyor, sürekli hakaret ediyor,
evet, bir ortamda kötü
olunca insan şey yapıyor, korktum falan. Yani
yoksa X ben bir anne çocuk olsa çok evet çekinmezsin de.
Evet evet. Ya yani X bir çocuk olsa en fazla True Crime podcast'ı sunar dersin.
Evet, maksimum. Büyüyünce True Crime belgeselleri izler der geçersin.
Evet evet evet. Ama işte bu bağlamda biraz tatsız oluyor. Evet. Neyse. Bu amputasyon merakı. Buna artık ampute diyeceğim. Uzun koparma demeyeceğim. Çünkü ampute daha düzgün bir kelime benim için. Daha az tetikleyici bir kelime gibi geliyor. Ama ondan da tetiklenen varsa bir şekilde değiştirebiliriz. Bilmiyorum. Bununla ilgili geri bildirim alabiliriz. Bu amputasyon merakı bir noktadan sonra hayvanlara eziyete evriliyor ve evin iki kedisini de öldürüyor. Şöyle oluyor. İlk kedi, evlerinde bir kedi var işte. Onu öldürmeye karar veriyor. Kedilerden birini canlıyken toprağa gömüyor. Hayvan havasızlıktan ölüyor. Sonra onu çıkarıp ampute ediyor. Ve iki kediyi de annesi buluyor. İki kedinin cesedini annesi buluyor. Hatta iki kedi de uzuvlarını kesiyor. Birini annesinin ya da kendi şeyine, gardırobuna saklıyor. Annesi öyle buluyor.
Ya sanki bulunmasını istemiş gibi geliyor bana.
Evet, evet. Hatta şey vardı, bir yerde gördüm, çok emin değilim. Yani bunu da Ed söylediği için çok emin değilim. Sanırım ilk öldürdüğü kedi şey, kardeşine sanırım çok çok seviyor kardeşini. Kardeşini çok sevdiği için onu kıskanıp öldürüyormuş. Söylentiye göre. Ama yani sadece kıskançlıktan öldürmüş gibi değil. O zaman ikinciyi niye öldürdün kardeşim?
Evet, yani hani kıskançlıktan öldürürsen sadece öldürürsün mesela. Sonrasında işte uzuvlarını koparmak, amputa etmek vesaireye girdiği zaman bir işkence arzusu gibi geliyor
evet,
bana.
Evet, yani şey amputa kısmına geç, sadece toprağa gömüp canlıyken toprağa gömüp öldürmesi bile direkt bir işkence yani. Hiçbir
tabii ki
10 yaşında bir çocuğun bunu hesaplayabileceğini düşünemez insan. Yani önce evet şey yapayım, öldüreyim, sonra çıkarayım, keseyim falan. Bilmiyorum, ben 10 yaşındayken böyle düşüncelerim yoktu.
Benim de yoktu.
Yani doğal olarak.
Haliyle.
Bir de ilkokuldayken gene 10 yaşında ya da 10'lu yaşlarda, o süreçte, ilkokulda olduğu süreçte sınıf öğretmeninde bir crush'ı var. Uzaktan bir platonik bir aşıklık durumu var biliyorsunuz. Okay. Çocuklarda oluyor böyle şeyler.
Tabii.
Benim ilkokul öğretmenime yoktu ama yaşanabiliyor böyle şeyler. Kız kardeşlerinden biri şey yapıyor. Madem onu çok seviyorsun, uzaktan çok beğeniyorsun, git öp o zaman diyor.
Kardeşler de... Verme gazı işte. Niye gaz veriyorsun?
Dur. Daha kötüsü geliyor. Bir saniye. Bu kardeşim bence mantıklı bir şey söylemiş. Küçük kardeşin söylediğini varsayarsak 10'lu yaşlardasın. Daha çocuksun. Hiç düşünemiyorsun bunları. Böyle düşün. Ed'in söylediğine geliyorum. Ed buna cevaben diyor ki, eğer onu öpeceksem önce onu öldürmeliyim.
Of yo.
10 yaşında.
Oh yo.
Evet. Ve bunu şey olarak yorumlayanlar var. Erken dönem nekrofilinin göstergesi. Nekrofili de cansız bedenlerle, cesetlerle cinsel ilişkiye girme davranışı olarak açıklayayım.
Yani bence bu sonuca varmak çok da zor evet değil.
Yani hani... çok kötü bir çıkarım değil gerçekten.
Evet, yani çok yanlış gelmiyor kulağa.
Evet. Ya olan o çünkü. Küçükken kız kardeşleriyle oynadıkları bir takım oyunlar var Ed'in. Bu oyunların isimleri şey, gaz odası ve elektrikli sandalye.
Aga be.
Ve bu idam içerikli oyunlarda hep idam edilen kişi Ed oluyor. Bu oyunları da ölüm fantezilerinin ilk belirtileri olarak görüyorlar uzmanlar. Bayağı kötü bir çocukluk. Annesinin korkmakta haklı olduğunu düşünüyorum bu onlu yaşlarda. Öncesinde yani işte değil, belki de onlu yaşlarda ben bir tür sahibim.
Şimdi şeyi bilemiyoruz ya, hani bunlar olduğu için mi Bodrum'a kapatıldı, evet. Bodrum'a kapatıldığı evet. için mi bunlar olmaya başladı? Bunlar
oldu,
evet. Evet, yani bu o aradaki... Günün... evet. Nerede başladığını bilmiyoruz maalesef. Ama her yani şekilde bayağı tatsız.
Her şekilde bayağı tatsız. Yani yok öpmek için öldürmem lazım. Yok beni idam edin. Kötü. Yani kötü. Sonra Ed 13 yaşına geldiğinde annesi ve babası 4 yıllık ayrılıklarının sonucunda boşanıyorlar. Nihayet. Ve 15 yaşındayken annesi onu üvey babası ve üvey babası diyorum. Üvey annesi ve babasıyla yaşaması için Los Angeles'a gönderiyor. Ama babası yeni eşi ve o eşinden olan oğluyla birlikte yaşıyor. Ve o evde Ed kabul görmüyor. Şöyle bir hikaye okuduğumu hatırlıyorum. Çok emin olmamakla birlikte babasının yeni eşini rahatsız ettiğine dair bir hikaye okuduğumu hatırlıyorum. Ama doğruluğundan çok emin değilim. İçeriği ne olursa olsun o evde çok uzun süre kalamıyor. Ve bunun üzerine annesi tarafından babaannesi ve dedesiyle yaşamak için çiftliğe gönderiliyor. İzole bir çiftlikte yaşıyorlar. Babaannesinin adı Maud diye okunuyor sanırım. Dedesinin adı da Edmund Kemper, Sir'dür herhalde bilmiyorum.
Senior,
evet. Bu dönemde babaannesi 66 yaşında, dedesi de 72 yaşında. İşte bu onlarla birlikte yaşadığı dönemde annesiyle sürekli görüşmeye devam ediyorlar. Telefonla arayışıyorlar ya da işte gidiyor geliyor şeklinde. Bu yıllarda annesi Ed'in yüzüne, direkt kendisinin yüzüne sen bir weirdosun diyor. Çocuk 13 yaşında ya. Çocuk 13 yaşında, yapmayın ne olur.
Yani bu arada bir şey diyeceğim, bence ilişkilerinin yine en sağlıklı dönemi falan gibi geliyor. Doğru. Cool bir verse.
Ama işte daha farklı bir şey oluyor. Orada bir denge değişimi oluyor. Bu yer değişikliğiyle birlikte yeni bir liseye geçiyor. Ed, Sierra Joint Union Lisesi'ne geçiyor. Ve oldukça normal bir öğrenci. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı yıl, bu taşındığı yıl, annesini bir kez ziyarete gidiyor evine ve döndüğünde çok kötü bir ruh haliyle dönüyor. Yani o görüştükleri dönem, yine yüz yüze oldukları dönem çok kötü. Bu noktada biraz da yaşadığı, o an yaşadığı evden bahsetmem gerekiyor. Özellikle babaannesinden. Ed dedesini çok seviyor. Ailedeki bütün erkekleri çok seviyor. İşte babasını da seviyor, dedesini de seviyor. Ama babaannesiyle asla geçinemiyorlar. Annesinde sevmediği, onu korkutan, onu inciten ne kadar çok özellik varsa hepsinin babaannesinde de var çünkü. Babaannesi de onunla alay ediyor, fiziksel yapısından dolayı ondan çekiniyor, onu kontrol etmeye çalışıyor. Bu durum, bu annesindeki davranışların onda da olması, annesiyle yaşadığı büyük kavgaları onunla da yaşamasına sebep oluyor. Ve şey, onun söylediğine göre, Ed'in söylediğine göre hem dedesine hem de kendisine psikolojik şiddet uyguluyor. Yani bu öyle düşünüyor ya da Ed. Bilmiyoruz. Hatta dedesinin bir miktar bunaması da var ve bakım bir noktadan sonra bakıma ihtiyaç duymaya başlıyor. Yani ayakta duramayacak kadar değil ama hani birinin yanında olması gerekiyor. Ve o süreçte de babaannesi dedesine çok kötü davranıyor falan gibi şeyler söylüyor. Bu yıllarda dedesi Ed'e tüfekle avlanmayı öğretiyor ve birlikte ava çıkıyorlar. Ama babaannesi Ed'den korktuğu için evden çıkarken ya dedesi evden çıkarken ya da ikisi birlikte evden çıkarken dedesinin 45'liğini Ed'den saklayıp çıkıyor. 27 Ağustos 1964'te dede alışverişe gidiyor şehre. Yani yaşadığı çiftlik biraz şehirden uzak bir yerde ve dede arabayla alışverişe gidiyor. Ed'le yalnız kalıyorlar babaanne ve bir sözlü tartışmaya giriyorlar. Yine bu avlanma ve silah kullanma üzerine bir tartışma. Bu kavganın sonucunda Ed, dedesinin ona verdiği tüfeği alıp babaannesini kafasının arkasından 3 kere ateş ederek öldürüyor. Bam bam bam.
Bu sırada çok da küçüktü yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Yani reşit değil kesinlikle, onu hatırlıyorum.
Ya işte 64'te oluyor bu olay. Ed'in doğumu 46, öyle söyleyeyim. Hı. Reşit okay. Değil tabii ki, reşit değil. Bu şeyden sonra, bu babaannesini vurduktan sonra dedesinin alışverişten gelmesini bekliyor. Bir yere
pusu. Çok üzücüydü.
O kısmı çok tatsız gerçekten.
Evet, bayağı üzücü.
Ve aynı tüfekle dedesi geldikten sonra onu da vurup öldürüyor. Bunun sebebi de şey, eşinin ölümünü kaldıramayacağını düşünüyor. Çok üzüleceğini düşünüyor ve kalp krizi geçireceğini düşünüyor. Ve bunu Ed yaptığı için çok daha fazla üzüleceğini düşünüyor. Ona bu acıyı yaşatmamak için öldürüyor.
Vicdanlı birisi, sağ olsun.
Ne vicdan. Yani,
müthiş vicdan.
Ailede sevdiğin tek insandı resmen. Ne yaptın?
Sağ ol, yani? Ed. Yani onu da Ed söylüyor. Hani sevdiğini iddia ediyor.
Hani dede hoştu, yani. İyiydi sana. Hani
seviyorduk dedeyi.
Hani niye dedeyi avladın?
Dede bestimizdi şu an. Evet yani.
Niye dedeyi avladın? Adam bırak kendi seçseydi kalp kriz geçirip geçirmemeyi yani.
Evet.
Çok kötü. Bu onları öldürdükten sonra bir sürü evin içinde kalıyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Yani öldürdük. Şimdi ne olacak diyor kendi kendine. Annesini arıyor. Anne ben böyle bir şey yaptım, ne yapayım şimdi diye. Annesi de diyor ki git polisi ara. Çok sinirim bozuldu. Annesi polisi aramasını söylüyor. Ed de polisi arıyor. 15 yaşında bu arada. Hesapladım. Okay. 15 yaşındaki Ed tutuklanıyor ve iki cinayeti de itiraf ediyor. Hiç şey yapmadan. Direkt söylüyor. Ben öldürdüm. Hı-hı. Sorgusunu yapan şerif şey soruyor. Neden yaptın böyle bir şey? Neden öldürdün peki? Ed şey diyor. Babaannemi öldürmeni nasıl hissettireceğini merak ettim.
Oh wow.
Direkt bunu söylüyor. 15 yaşında.
Ay.
İnsan gerçekten şoka giriyor.
Ya bilmiyorum. Ben 15 yaşındayken çok daha farklı şeyleri merak ediyordum mesela.
Evet. Yani.
Bu değil.
Üniversite kesinlikle. Nasıl bir yer falan da merak ediyorsun.
Evet. Büyüyünce ne olacağım acaba falan.
Evet.
10 yıl sonra nerede olacağım? Buradayım şu an.
Ya da işte sinemaya çantamın içinde bir şey sokabilir miyim? Yani aynen, küçük heyecanlar yaşıyorsun. Ne bileyim yani yapabileceğin en büyük,
evet.
En büyük ya suç ama... sinemaya bir şey sokmak oluyor yani.
Evet ya ama şey şimdi hani sen tabii ki daha ilgili olduğun alanlar ama impulse control dediğimiz bu.
Evet evet o dürtüsellik çok artıyor süreçte.
Evet yani dürtülerini kontrol edememek sanıyorum, hı-hı, bazı seri katillerin ortak özelliği ve hiç bilimsel olmayan bir kulaktan dolma bilgiye göre. Çünkü nerede okuduğuma dair hiçbir fikrim yok şu an, hı-hı, sallamayayım. Güvenilir bir kaynak olduğunu asla iddia etmiyorum. Bu çoğu zaman gerçekten beyinde bu dürtü kontrolünü sağlayan bölümde, hı-hı, bir hasar, hı-hı, olduğu durumlarda ya da oranın, hı-hı, daha az gelişmiş olduğu durumlarda, evet, evet, yani senin kontrolün dışında ya da çevresel faktörlerin etkisinin dışında maalesef bu şekilde bir insan olmana neden olabiliyormuş.
Evet, evet, yani öyle bir şey var ama neyin ne kadar etkili bu dava özelinde mesela.
Ha, tabii canım.
Şey, bazı seri katillerin hikayelerinde şeyler var. Kafa travmaları.
Hı hı.
Ne bileyim işte kafasını vuruyor. Ondan sonra çok kötü bir insan oluyor. Mesela psikolojide
bir
çok bilinen bir örnek var mesela. Prefrontal korteksin bu işte insanı insan yapan, onun dürtülerini kontrol eden beyin alanının, hı hı, bulunması, keşfedilmesiyle ilgili. İşte şey, kısaca anlatayım. Bir adamın dağı patlatıyorlar ve tünel gibi bir şey yapacaklar. Patlarken bir tane boru kafasına giriyor adamın, metal boru. Sonra, ah, boruyu çıkarıyorlar. Adam yaşamaya devam ediyor ama olduğundan çok daha kaba bir insan haline dönüşüyor mesela. Çünkü işte prefrontal korteks zarar görüyor ve amigdala daha baskın oluyor. Yani o dürtüsellik daha artıyor. Ve ergenlik döneminde gerçekten bu dürtüselliğin arttığı, beyin aktivitesiyle de hani bu kontrolün biraz daha zorlaştığına dair şeyler var. Tezler var.
Bulgular.
Ya da işte bulgular var. Evet, bulamadım kelimeyi.
Ya ama mesela hep de genel olarak çok impulsif bir tipte değil aslında yani.
Evet evet çok
daha soğukkanlı hani duruyor. Evet.
Çok böyle dürtüsel, böyle bir anda içimden geldi hani sadece ergenlikteydi ya da işte çocuktum anlamadım falan gibi bir şey değil. Çok planlayarak yapıyor.
Evet evet yaptığı her şey bir sonraki adımı düşünerek yapmış gibi.
Evet gayet bilinçli. Şey değil yani o ergenlikte ürkütücü. İşte yerde cüzdan buldum aldım falan gibi bir şey değil. Sonra işte yakalanıyor. Hapse giriyor tabii ki. Haliyle. Hapse girmiyor aslında şey hastaneye yatırılıyor. Tutuklandıktan sonra psikiyatristlerle görüşüyor ve işte ona o dönemki hastalık değil, bozukluk isimleri biraz daha farklı. Ama böyle şizofreniye yakın şizoafektif bozukluk diyebileceğimiz bir tanı koyuyorlar. Bunun işte pasif agresif alt tipi olduğunu söylüyorlar. Pasif agresiflik de şey, şizoafektif dememin sebebi o. Tam böyle bildiğin tam anlamıyla şizofreni değil, biraz daha sakin mi diyeyim? Yani biraz daha hafif bir türü.
Seyreden.
Mesela bu pasif agresif alt tipini şey diye tanımlıyorlar. Bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler saldırgan dürtülerini ifade etmek için pasif davranışlar kullanırlar. Örneğin bir işçi patronuna öfkesini ifade etmek için yavaş ya da zayıf bir performans sergiler falan gibi. Bir tanım var. Ben de o zamanki tanımlara çok hakim değilim. Ben de modern tanımları bildiğim için. Öyle bir tanım yapılmış geçmişte. 6 Aralık 1964'te ise mahkemenin atadığı psikiyatrist tarafından paranoya ve psikoz tanısı alıyor. Ve bu tanıyla Atascadero State Hastanesi'ne gönderiliyor. Atascadero olduğunu umuyorum. Hiç bilmiyorum.
Hiçbir fikrim yok.
bu hastanede şey yapıyorlar. Bir IQ testi yapıyorlar ve bu IQ testinin sonucunda IQ'su 145 çıkıyor.
Hey maşallah.
Anlamak için söylüyorum hani bilmeyen varsa, normal bir insanın IQ'su 90 ve 100 arasındadır. Yani böyle nüfusun %90-99'undan üst bir IQ ölçümü geliyor.
Evet. Yani bayağı geliyor. Yüksek bir rakam.
Bayağı bayağı yüksek bir IQ'dan bahsediyoruz.
Yani sanıyorum zaten 1-2 puan üstü direkt genius kategorisi diyebiliyorum.
Yani o kategorinin içinde bile olabilir. Şu anda çok emin değilim o sınıflanmadan ama nüfusun %90'ından çok daha iyi bir puan olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte böyle şey hastanede çok uyumlu bir insan, çok sevilebilir bir insan, uzmanları kandırıyor böyle, hatta oradaki psikiyatristlere, psikologlara yardım ediyor, ofislerine girip çıkıyor, işte test yapmayı öğretiyorlar ona, millete test yapıyor, psikolojik testleri şaka yapıyor falan. Çok ciddiyim. Şaka manipüle ediyor yani. Bayağı bildiğim psikologları manipüle ediyor, psikiyatristleri. Onların asistanı oluyor yani kısaca.
Ah.
Evet. Yani testleri görüyor, test envanterleri görüyor. O testlere verilmesi gereken cevapları biliyor çünkü sürekli onların yanında. Akıl sağlığı yerinde. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu duyabilmek için o testlere vermesi gereken cevapları öğreniyor.
Evet, ne demesi öğreniyor, gerektiğini direkt öğreniyor. Kelimesi kelimesine biliyor. Evet, ben bilmiyorum, evet, mesleki evet. Etik bilen konuşsun, bu yapılır mı?
Yapılmaz.
Asla. Yapılmaz. Yani
asla yapılmaz. Asla.
Ve skandal şu an.
Röportajlarına söylediğine göre hastanede olduğu süreçte aslında bunlar bir yandan olurken böyle çok iyi biri gibi, çok iyileşmiş, tırnak içerisinde iyileşmiş biri gibi görünürken günde böyle birkaç kez mastürbasyon yaptı ve mastürbasyonlar esnasında annesi ya da başka kadınların nasıl öldürdüğünü, nasıl öldüreceğini düşündüğünü anlatıyor. Ve işte bu kaldığı kurumda başka seri cinsel saldırıda bulunan bireylerle aynı yerde olduğu için onların deneyimlerini, onların neler yaptıklarını falan dinliyor ve ya bayağı bildiğin deneyim kazanarak çıkıyor aslında oradan. Hem psikolojik testleri öğreniyor, hem psikologları, insanları manipüle etmeyi öğreniyor, hem başka suçluların deneyimlerini öğreniyor. Kokteyl halinde onu salıyorlar.
Evet, bilmiyorum. Kriminal hayatına hazırlamışlar adamı resmen. İnanılmaz. Evet. Ya evet. Böyle hani bir el birliğiyle işte aile, devlet falan böyle hepsi bir araya gelip adamı şey yapmışlar zaten.
Mükemmel
muhtemelen
bir suçlu yaratıyorlar.
Evet evet yani ne kadarı doğuştandır onu kestirmemiz tabii ki mümkün değil. Evet. Ama çok büyük bir kısmının da çevresel etkenlerden
tabii
dolayı
ki
olduğu.
Tabii
Artı
ki.
olarak büyük bir kısmına da müsaade edildiğini bilmek.
Evet.
Bilmiyorum hani bu mesela
Sinir bozucu.
Hastanede yaşadıklarını duyana kadar çok güzel bir gün geçiriyordum. Baya böyle
Evet,
produktif
insan
bir iş günü
bozuluyor.
Geçirdim. Çıktım, spor yaptım, böyle oksijen aldım. Böyle ciğerlerim açıldı. Böyle kaslarım çalıştı falan, süper. Güzel beslendim, bol su içtim, muhteşem. Oturdum böyle podcast'imin kaydına başlıyorum falan. Ondan sonra Edmund
Sonra
Kemper
Zeynep
geldi.
bir açıyor, saçma sapan şeyler
Evet.
anlatıyor.
Sonra Zeynep ağzını açtı.
Evet, sonra Zeynep ağzını açıyor. Yani hani annesi bir miktar şey dersin bilmiyordu diyebilirsin. Hani
Annesininki de
olabilir
böyle sanki
sonuçta.
cehaletten kaynaklı bir abuse değil gibi ama bence.
Ya değil ama hadi diyebilirsin. Bilmiyordu. Böyle çocuğa böyle davranılması gerektiğini bilmiyordu falan diyebilirsin. Hadi de ki bir rahatsızlığı vardı. Aslında hani kendi bilinciyle davranmadı. Başka bir durum vardı ya da işte erkeklerden nefret ediyordu. Bir sürü şey söyleyebilirsin ama bu uzmanlar için hiçbir şey söyleyemezsin.
Evet, evet yani sen
Sen
psikologsun.
orada hüküm giymiş insanların başında duruyorsun.
Evet,
Ve
evet.
bu insanlar çocuk.
Evet.
Hani o zamanlar sosyopati, psikopati tanıları var. Şimdi yok. Yani sosyal kişilik bozukluğu diyoruz hepsine de. Sen diyorsun ki burada psikopati tanısı almış biri var. Sosyopati tanısı almış biri var. Bu insanlar beni manipüle edebilir. Yani bunları düşünmek lazım.
Peki ne yapmalıyım? Bu kişiyi
Asistanım olsun
asistanım
da ben.
yapmalıyım.
Bütün testleri önüne sereyim.
Evet.
Müthiş.
Hepsini
Bütün
öğreteyim.
cevapları ezberlesin.
Bütün
Ki
işi
zaten bu
öğreteyim.
cevapları ezberleyerek 21 yaşında salıveriliyor. 6 yıl hastanede kalıyor. Akıl sağlığı yerinde biri olarak çıkıyor bu kurumdan. Doktorlar şey diyor, akıl sağlığı yerinde. Hani biz iyileştirdik bunu, müthiş bir iş yaptık. Ama annesinin velayetine vermeyin. Mahkeme ne yapıyor? Annesinin velayetine veriyor.
Müthiş.
Çok özür dilerim
Müthiş.
güldüğüm için ama çok sinir bozucu. Yani
Aynen devam.
adamlar sadece şey diyorlar, uzmanlar diyor ki tamam bak bu artık
Yapma.
yaşayabilir. Biz bunu düzelttik. Ama annesinin yanına vermeyin. Kurban olayım bak babası var. Git ona ver. Mahkeme diyor ki hayır ben annesine vereceğim.
Hayır, bir de küçük çocuk da değil anladın mı? 21 yaşında eşek kadar
21
herif.
yaşında.
Yani
Ve
bakıma muhtaç değil, bir
çıktığında
şey değil. Ne yapıyorsun?
evet çıktığında 2 metre 6 santim ve 136 kilo.
Oh.
Ya 21 yaşında, 2 metre boyunda, 136 kilo kocaman bir adam. Kapı gibi bir adam ya. Resmen
Tabii canım,
kapıdan daha
hodor.
büyük bir tip yani. Hodor. Tam bir hodor yani. Tabii ki bu salıverildikten sonra annesiyle tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Asla kesmiyor.
Annesinin yanına veriyorsun. Annesi, yani düşünsene 6 yıl boyunca annesini öldürme hayali kuruyor. Sen gidip onu annesinin yanına yerleştiriyorsun.
Aferin.
Ateş ve barut. Bu kavgalar tabii ki devam ediyor. Daha da artarak, daha da hızlanarak, şiddetlenerek devam ediyor.
Şaşırtıcı mı?
Asla değil. Annesi de ettiği bir kavgadan sonra hatta çevreden ve el altından silah ve bıçak toplamaya başlıyor.
Çok iyi.
Yani savaşa hazırlanıyor yani.
Çok iyi. Mühimmat
Cephane
toplamış adam ya.
Mühimmat topluyor. Bu arada şey, şartlı salıverilme değil ama salıverildikten sonra yapması gereken bazı şeyler var sanırım. Ya da bilmiyorum şartlı tahliye.
Şartlı
O da
tahliye o
çok
değil mi
emin değilim.
zaten?
Ya da takip
Tahliyenin
ediyorlar.
şartları var.
Yani evet, bir süreç var. Yani şey, çocuklukta içeri giriyor ya, Sonrasında yetişkin olarak dışarı çıkıyor. Onun hayata uyum sağlaması için sanırım böyle bir süreç. Ya da gerçekten şartlı diye emin değilim. Amerikan hukuk sistemi. Bu şey şartlardan biri de bir üniversiteye kaydolması ve üniversiteye kaydoluyor gerçekten. Devlet tarafından kaydediliyor. Bir devlet üniversitesine kaydediliyor. State üniversitesine. Ve okulda olduğu süreçte bütün notlara A. Çok iyi bir öğrenci yani. Ama asıl amacı şey, o okulu bitirecek, sonrasında polis akademisine girecek ve polis olacak. Kendi hayali bu, polis olmak istiyor.
Evet, istiyor.
Bu istek doğrultusunda başvurular da yapıyor. Bu arada şey, sanıyorum şöyle bir şey var. Çocuk suçlularda çocuk tahliye olduktan sonra onun hayatını etkilemesin diye bu geçmiş sabıka kaydı açık olmuyor herkese.
Evet, mühürleniyor. Yani mahkeme sadece, falan görebiliyor. Evet, hakim, mahkeme vesaire görebiliyor. Öyle iş başvurularına falan bakamıyorlar sanırım.
O sebeple sanırım polis karakollarına başvurabiliyor. Başvuruyor da zaten, birkaç karakola başvuruyor. Ama alınmıyor. Nedeni de şey, boy ve kiloda bir maksimum sınır var. Ve hem boyda hem de kiloda bu maksimum sınırı geçiyor. Alınmamasının tek sebebi bu.
Ya hadi kilo verirsin de. Boya çare yok. Boya çare yok yani, kıyamam.
Bu arada bir bilgi daha. Çoğu suçlu da aslında asker ve polis olma isteği görülüyor.
Evet. Evet. Bunu geçen sezon da tartışmıştık sanırım.
Konuştuk galiba.
Şeyde tartıştık. Damla'nın bölümünde Golden State Killer'da tartıştık sanırım. Oradaki suçlu da eski bir polis memuruydu sanırım, değil mi? Öyle hatırlıyorum.
Ya polisle bağlantısı vardı ya da
sonra,
eski polis memuruydu.
Sonra bir yerden bir şey çalarken yakalanıyordu polisken.
Aptal
evet, olduğu için.
Evet.
Evet. Evet yani şey, acaba bu şeyden dolayı mı, hani benim kafamda iki yöne gidiyor. Birincisi, en güvenli yer düşmanın gözündür.
İkincisi, ben de araştırdığımda onları buldum zaten. Biri şey, yakalanmamak için.
Evet yani yöntemleri öğreniyorsun.
Yöntemi görürüm. İkincisi de şey, bir grubun bir gruba dominasyon isteği aslında. Çünkü
güç.
Evet, cinayette de özellikle bu seks içerikli cinayetlerde, benim çoğunlukla bahsettiğim cinayetler bu yönde zaten. Seks içerikli cinayetlerde bir dominasyon var. Öldürdüğün kişi çoğunlukla da bir erkek, bir kadını öldürüyor. Zaten bir güç dengesizliği var orada. Daha da üst bir konuma geçiyorsun onu öldürürken. Ve aynı illüzyonu, aynı hissi sağlıyor polis olmakta. Asker olmakta onlar için gibi bir çıkarım var. Uzmanlar böyle söylüyor. Benim görüşüm değil. sonuç olarak bir iş de bulması gerekiyor tabii mezun olduktan sonra. Birkaç yere başvuruyor ama sanırım çok da şey yapamıyor. Boyundan ve kilosundan dolayı sanırım çoğu yere alınmıyor. Sonuç olarak bu yol yapımlarında bayrak sallayan insanlar vardır. Hani şuradan git, buradan git, aman buradan geçme falan diye. Onlardan biri oluyor sonuç olarak. Çok da yani çalışıyor da gayet normal bir hayatı oluyor gibi görünüyor.
Yani şey ama eminim ki Ed açısından kırıcıdır. Ya çok zekisin mesela. Tanıştığın herkesten zaten daha zekisin. Çok başarılısın. Çok iyi yerlere gelebilirsin.
Ama bayrak sallıyorsun otoyolda.
Evet. Yani bunu tutkuyla yaptığı bir iş olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ve kalifikasyonlarına da yeterli bir iş değil. Haliyle doyumu da olan bir şey değil.
Tabii ki değil.
Yani... Bu da hani iyi olacak adamı bile kötü yapmaya yetecek bir şey gibi geliyor bana. Yani hayatın sana hiçbir şans sunmaması.
Yani zaten Ed direkt polis olmak istiyor. Kafasında direkt polis olmak var. 1969 yılında yani 22 yaşındayken şey yapıyor. Bu alınmamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını geçirmek ve kendisini biraz daha polis gibi hissedebilmek adına motor satın alıyor. Ve aynı yıl bu motorla bir kaza yapıyor. Kafasına bir darbe alıyor. Bu kaza sonucu aldığı parayla, sigortadan para alıyor kaza yaptığı için. Bu aldığı parayla da polis devriye arabasına benzer bir araba alıyor. Yani ya böyle polis tarafından kullanılmış sonradan satılmış ya da aynı model falan gibi bir devriye arabası satın alıyor. Ve bir sonraki yıl 1970'te polis anonslarını dinleyebilmek için bir radyo satın alıyor. Ve 70-71 yılları arasında zaten otobanlarda çalışıyor. Ve otobanlarda gezerek kadın otostopçuları almaya başlıyor. Bu da deneyim kazanmak için aslında bir şey yapmaya, kendini sınıyor, kendini deniyor. Kadınların arabada nasıl daha rahat edebileceğini ölçüyor. İşte mesela saatine bakıyor, acelesi varmış gibi yapıyor. Kadınlar da diyorlar ki bunun acelesi var, bana bir şey yapamaz. Falan gibi böyle denemeler yapmaya başlıyor. Her aldığı kişiyi biraz daha uzağa bırakıyor. Atıyorum bir saatlik başka bir yerleşime bırakıyor falan gibi böyle sürekli denemeler yapıyor. Ve tüm bu süreçte aslında date'lere çıkıyor ama hiç iyi geçmiyor bu date'ler. Çünkü düşünsene 6 yıl hastanede kalmışsın. Gördüğün tek kadın ya hemşire ya da doktor.
Ne anlatacaksın?
Ne anlatacaksın?
Hayır, ne kardeşim ki?
Ergenlik de şeydir ya, böyle ufak böyle crushlar yaşarsın, ufak böyle aşk tabii. Bir şey yaşarsın, o flört anını deneyimlersin.
Tabii bu gönüllü ilişkilerinin başladığı biraz olsun. Hı-hı. Nasıl insanlardan hoşlanırsın, nasıl insanlardan hoşlanmazsın, kimlere karşı bir çekim duyarsın, bunların oturduğu.
Yani kızlar artık ilkokuldaki gibi tükaka değil.
Evet.
Bu da artık ne güzelmiş falan diyebileceğim.
Şeylere dönüşüyorlar
gözümde. Ama o süreçte herhangi bir flört deneyimi yok. Zaten annesi bir kadın, onu sürekli aşağıladığı için kendini böyle hissediyor. Kadınlara onu sürekli aşağılayacağını düşünüyor. Ve annesiyle aynı evde yaşadığı için zaten annesi de diyor. Sen üniversite mezunu kadınlarla, üniversite okuyan kadınlarla görüşemezsin çünkü sen onları hak etmiyorsun. Sen de baban gibisin, o da beni hak etmiyordu. Sen de onları hak etmiyorsun. Onlarla görüşemezsin, asla normal bir ilişki yaşayamazsın falan gibi şeyler söylüyor.
Thanks,
o yüzden öyle, normal çiftleri çok kıskanıyor. Asla ulaşamıyor çünkü o ilişkiye. Annesi dediğim gibi onun date'lere çıkmasını engelliyor. Kadınlarla görüşmesini engelliyor. Bunun sonucunda bir kadınla görüşebilmenin, bir kadınla birlikte olabilmenin, cinsellik yaşayabilmenin tek yolunun onu kaçırmak olduğunu düşünmeye başlıyor. Arabaya otostopçular almasının sebebi de bu. Her seferinde daha uzak noktalara bırakıyor. Kaçırmaya,
sınırlarını deniyor sanırım.
Nasıl kaçırabilirim? Evet, test ediyor kendini. Sınırlarını ölçüyor. Gene aynı yıllarda 1971 yılında Jururum diye bir barda takılmaya başlıyor. Bu barda bir polis barı. Çevre karakoldaki bütün polisler orada mesailerinden sonra Amerikan polisi bira içiyor şeklinde bir yer. Oradaki polislerle arkadaşlık kuruyor. Onların deneyimlerini dinliyor. Polis olamadı ama polis arkadaşları var şeklinde.
Polis olamadı ama polis olmayan birine göre en polis hayatı yaşıyor gibi geliyor
bana.
Sürekli polislerle takılıyor. Polis devriye aracına benzer bir araç sürüyor. Anonslar için şeyleri falan filan.
Radyo dinliyor.
Siz, bu siz arada benim polis yapmamış olabilirsiniz ama.
Suç anlatan böyle polisiye dizileri, filmleri falan da çok seviyor. Bu true crime olaylarını falan takip ediyor. Böyle bir insan.
Weirdo.
Selam. Ne kadar garip bir insan değil mi? Asla.
Çok tamam. Asla. True crime yok artık.
Ya, inanılmaz saçma yani. O şey mi bilmiyorum. Beni mi keseceksin? bence bu bölümü burada keselim. Çünkü 1972'de ilk cinayetine gireceğim. Ve bundan sonrası biraz hızlı ilerleyecek. O yüzden bu bölümü burada kesmek çok mantıklı geliyor bana.
Evet, zaten şimdiye kadar iki kişiyi öldürdü. Bir de üzerine hayalinde de bir 10 tanesini falan öldürdü. Bence de bu bölüm için sanki bu kadar yeter gibi. Ben biraz sindirmem gereken şeyler duydum.
Biraz hızlı başlıyor hikaye böyle.
Ben eve gidip bunu bir düşüneyim.
Evet, sen eve gidip bunu bir düşün. Peki bu sezonun, her sezonun incisi olarak bölüm sonu nasihatlerin var mı Sıla?
Ya bilmiyorum, biraz fazla genelleme olacak sanki ama abi, otostop çekmeyin lütfen. Yani
Otostop çekmeyininden önce bence şey var, çocuklarınızı Bodrum'a kitlemeyin.
Evet.
Lütfen çocuklarınızı karanlık bodrumlara kitleyip orada evet. uyumak zorunda bırakmayın.
Gerçekten.
Kurban olurum, ne olur.
Yani şeyin farkındayım, yani çok fazla insan istemeden ebeveyn oluyor. Çok fazla insan istediğini zannederek ama istemeyerek ebeveyn oluyor.
Ama
Yani
o çocuk da kendi isteğiyle doğmuyor mesela.
Evet. Yani bunun çok daha iyi yöntemleri var. Bir canlıya böyle bir eziyet çektirmeyin. Çünkü gerçekten daddy issues ve mommy issues ile ilgili çok güzel bir laf vardır. Burada söylemek evet. istemiyorum ama.
Daddy issues süründürür, anne issues evet. adamı seri katil yapar.
Evet, gerçekten.
Herkes için değil. Burada uyarıyı geçeyim ama
tabii yani, ki tabii ki.
Böyle olduğu noktalarda var. Bahsettiğim bütün hikayelerde bir mommy issues vardı.
Bir genelleme yaptığımız zaman gerçekten mommy issues makes a serial killer. Yani hani
evet. Her mommy issues'u olan seri katil olmuyor ama bütün seri katiller seri katillerde neredeyse anne ile ilişki
var.
Sorunları var. Evet.
Yani o yüzden böyle şeyler yapmayın. Çocuklarınıza hiç değilse asgari düzeyde insan gibi davranmaya çalışın.
Evet. Ya özellikle evet. abucuk bucuk sevgi göstermeyin. Belki yapamıyorsunuzdur. Bunu anlayışla karşılarız. Anneleri de suçlamıyorum. Ama Bodrum'a da kitlememesi.
Evet, yani temel insani hakkı olan barınma, yeme evet. içme, korunma gibi haklarından evet. hiçbir çocuğu mahsus
Güvenli
etmiyorum.
Bir ortamda uyuyabilsin.
Evet.
Yani.
Lütfen. Lütfen bunlara dikkat edelim.
Lütfen. Lütfen.
Bakın kaç kişi öldü.
Evet. Şimdiden iki kişi öldü daha.
Yani hikaye daha başlamadı. İki kişiyi evet. kaybettik yani.
Yani daha.
Bir de bunlar akrabası yani. Sevdiğine bunu yapan, sevmediğine ne yaparsın düşünün.
Yani. Babaannesi de dedesini öldürdü ya. Bu hikayede bu noktasından sonra babadan hiç bahsetmiyorum, fark ettin mi?
Evet, fark ettim.
Babayla ilgili bir bilgi bulamadım çünkü.
Yani baba bence, ya şimdi bir şey diyeceğim hani evladın falan ama ananı babanı öldürmüş bir yandan.
Ya, ananı babanı öldürmüş, bir zahmet çıkarırsın evet. hayatından. Bir
yani çok da görüşmek istemiyor olabilir gibi geldi bana.
Yok, ben almayayım demiştir bence doğal bir hak olarak.
Evet, evet, yani çok da muhatap olmak istememiş olabilir o noktadan sonra. Haksız.
Anlayabiliyoruz. Anlayabiliyorum. O zaman bu öğütlerle birlikte bölümü kapatalım.
Evet, ikinci sezonumuzun birinci bölümünün sonuna geldik. Birinci sezonumuz hayırlı olsun.
Evet, hayırlı olsun.
Ve uzun soluklu güzel bir ikinci sezonun devamında görüşmek dileğiyle.